Ayrım 40, Örümcek Ağındaki Kız, David Lagercrantz, sayfa 482. Michael Blomquist saat 6'da uyandığında bir takım parlak formüller vardı kafasında. Dergiye giderken yazmayı düşündüğü şeyler zihninde şekillenmeye başlamıştı. Dergiye varır varmaz derin bir konsantrasyonla çalışmaya koyuldu. Etrafından kopmuştu. Bir tek Andrei aklına geldiğinde düşünceleri dağılıyordu. Umudunu kaybetmemeye çalışsa da Andrei'nin bu haber için hayatını feda ettiğini seziyor, yazdığı her satırda meslektaşını onurlandırmayı düşünüyordu. Haberin ilk bölümünde Franz Balder'in öldürülmesi ve August Balder'in öldürülmeye çalışılması anlatılıyordu. Gözlerinin önünde babası öldürülen 8 yaşındaki otistik bir çocuk bütün engellere rağmen soruşturmaya yardımcı olmuştu. İkinci bölümde denetim, gözetleme ve casusluk üzerine kurulu yeni dünyayı anlatıyordu. Yasayla suç arasındaki çizgiler iyice silikleşmişti bu dünyada. Hiç zorlanmıyordu yazarken, sözcükler kendiliğinden akıyordu. İşin güçlükleri de vardı tabii. Polisteki eski bir kaynağından çözülmemiş Kaysa Falk cinayetinin dosyasını aldı. Genç kadın Svavelsio MC'nin önde gelenlerinden birinin kız arkadaşıydı. Katil bulunamamıştı. Kulüpten sorguya çekilenler pek konuşkan değillerdi. Kulüp şiddetli çatışmalarla parçalanmış, çete üyeleri arasında güvensizlik ve şahitlerden birinin anlattığına göre Lady Zala diye bir korku yayılmıştı. Yoğun araştırmalara rağmen polisler bu ismin sırrını çözememişti. Lady Zala'nın Camilla olduğundan kesinlikle emindi Mikael. İsveç'te ve diğer ülkelerde işlenen birçok suçun arkasında o vardı. Ama kanıtlayabilecek durumda değildi. Buna sinirleniyordu işte. Bu nedenle haberde kod adıyla Thanos diye geçiyordu. Asıl sorun ne Camilla ne de Rus Duması'yla şüpheli ilişkileriydi. Mikael'i asıl endişelendiren Ed Needham'dı. Gizlilik derecesi çok yüksek bir takım bilgileri sızdırmak için ta İsveç'e gelmesinin altında yatan sebebin çok daha büyük bir şeyleri saklamak olduğuna inanıyordu. Ed aptal biri değildi. Mikael'in de aptal olmadığını bildiğinden kıvırmaya kalkmıyordu. Aksine NSA hakkında çizdiği resim çok vahimdi. Yine de Mikael bilgileri iyice kontrol ettiğinde çok iyi işleyen, doğru düzgün bir istihbarat teşkilatı tarif ettiğini gördü. Stratejik Teknolojiler İzleme bölümündeki çıban başları dışında her şey iyiydi. Ne tesadüf ki bu bölüm Ed'in hacker'a pençelerini geçirmesini engelleyen bölümdü. Amerikalı'nın bütün bir teşkilata değil bir takım çalışma arkadaşlarına darbe indirmek istediği ortadaydı. Hatta yere çakılması artık kaçınılmaz olan teşkilatın alacağı darbeyi hafifletmeye çalışıyordu. İşte bu nedenle Erika endişeli bir yüz ifadesiyle TT'nin haberini uzattığında ne şaşırdı ne de küplere bindi. ''Bizi açığa mı düşürüyorlar?'' dedi Erika. AP'den alınıp çevrilen haber şöyleydi. Ağır mali suçları nedeniyle derhal meslekten atılan NSA'nin üst düzey iki müdürü Joachim Barclay ile Brian Abbott'ın tutuklu yargılanmalarına karar verildi. Bu teşkilatımız için kara bir leke, sorunu çözmek için hiçbir şeyden kaçınmayacak, suçluların da hak ettikleri cezaları almaları için elimizden geleni yapacağız. NSA'de çalışanlar yüksek ahlaklı olmak zorundalar. Mahkeme sürecinin ulusal güvenliğimizi riske atmamak kaydıyla şeffaf olacağına söz veriyoruz, dedi NSA'nın müdürü Amiral Charles O'Connor. Amiral O'Connor'dan yapılan uzun alıntı bir tarafa konulursa haberin zengin bir içeriği yoktu. Ne Boulder'dan bahsediliyor ne de Stockholm'deki olaylarla bağ kuruluyordu. Ama Mikael Erika'nın ne demek istediğini anlamıştı tabii. Bu haberden sonra Washington Post ve New York Times ve Amerika'nın ağır muhabirleri işin üzerine atlayacaklardı. Nerelere kadar ulaşacaklarını kestirmek zordu. Fena ama beklenmedik bir şey değil.
Bekliyor muydun?
Bana ulaşmalarının dışında stratejilerinin bir parçası da bu. Damage control. Dipnot hasar tespiti İngilizce. İnisiyatifi tekrar ele almak istiyorlar. Nasıl yani? Bu bilgilerin bana sızdırılmasının bir nedeni var. Bu işte bir tuhaflık olduğunu hemen anlamıştım. Ed neden Stockholm'e kadar gelip benimle derhal konuşmak istesin ki? Hem de sabahın beşinde. Haber kaynakları ve somut bilgiler hakkında gizliliğe çok dikkat ederek Erika'yı bilgilendirmişti Mikael. Yani Ed'in yukarıdan onay aldığını mı düşünüyorsun? Daha ilk baştan şüphelendim bundan ama neyin peşinde olduğunu tam bilmiyordum. Yalnızca bir bit yeniği hissetmiştim. Sonra Lisbeth'le konuştum.
O zaman mı anladın?
NSA'yı hackleyen Lisbeth'in nelere ulaştığını kesin olarak biliyordu Ed. Bu bilgileri kelimesi kelimesine benim de bileceğimden korktu. Elinden geldiği kadar zararı azaltmaya çalışıyor.
Sana verdiği bilgiler ortada şeyler değil ama.
Öyle sıradan bilgilerle yetinmeyeceğimi anladı. Sanırım beni memnun edecek ve atlatma bir habere yetecek kadarını verdi. Yani daha fazlasının peşine düşmemi engelleyecek kadarını.
Ama yanılıyor.
Umarım öyledir. Daha ileriye nasıl gideceğimi bilemiyorum doğrusu. NSA kapalı bir kapı.
Blomquist gibi tecrübeli bir av köpeğine bile mi?
Ona bile. 30. Bölüm 25 Kasım. Telefonda şöyle yazıyordu. Bir dahaki sefere kardeşim, bir dahaki sefere. Bu SMS'i 3 defa göndermişti. Teknik bir hata mı yoksa gülünç bir abartı mı anlayamadı Lisbeth. Önemli de değildi. Mesajın Camilla'dan geldiği açıktı. Ama Lisbeth için yeni bir haber niteliği yoktu. Ingaro'da attığı tokadan eski nefreti güçlendirip derinleştireceğini biliyordu. Evet, kesinlikle bir dahaki sefer diye bir şey olacaktı. Lisbeth'i kıl payı elinden kaçıran Camilla elbette pes etmeyecekti. Lisbeth'in yumruklarını sıkmasının nedeni mesajın içeriği değil, onda uyandırdığı düşüncelerdi. August'la birlikte sabahın köründe yaşadıkları aklına gelmişti. Küçük bir kaya oyuğuna sığınmışlardı. Kar yağıyor, üzerlerinde kurşunlar uçuşuyordu. August'un kabanını ve ayakkabılarını almaya fırsat bulamamışlardı. Soğuktan ve korkudan titreyip sarsılıyordu. Her geçen saniyenin aleyhlerine işlediğini anlamıştı Lisbeth. Yanında koruması gereken bir çocuk vardı. Üzerine gelenlerin ellerindeki otomatik tüfeklerle karşılaştırılırsa kendi silahı pek bir zavallı kalıyordu. Onları şaşırtmaktan başka çaresi yoktu. Yoksa August'la birlikte kuzu gibi kurban olurlardı. Adamların ayak seslerini dinledi, kurşunların yönünü kestirmeye çalıştı, nefeslerini, elbiselerinin hışırtılarını duyuyordu artık. Eline geçen ilk fırsatı kullanmakta tereddüt etti. Sonra birden yıldırım gibi ayağa fırlayıp adamların karşısına dikildi. Artık tereddüde yer yoktu. Yarattığı şaşkınlığın milisaniyesinden faydalanarak 2-3 el ateş etti. Bu anın en ince ayrıntısına kadar belleğe kazınacağını eski tecrübelerinden biliyordu. Böylesi anlarda yalnızca bedenin hareket kabiliyeti artmaz, gözlem yeteneği de keskinleşirdi. Olup biten her şey en küçük ayrıntısına kadar belleğinde canlanıyor, bütün arazi sanki yakınlaştırılmış gibi gözlerinin önüne geliyordu. Adamların gözündeki şaşkınlığı, korkuyu, alınlarındaki çizgileri, yüzlerindeki değişimi ve kıyafetlerini çok iyi hatırlıyordu. Silahlarını gelişigüzel ateşlemişlerdi. Lisbeth'in üzerinde kalıcı bir etki bırakmamışlardı. Daha çok bir tepenin üzerinde dikilen göz ucuyla gördüğü silüet çekmişti dikkatini. Lisbeth için herhangi bir tehlike teşkil etmese de üzerine ateş eden adamlardan daha çok kazınmıştı belleğine. Kız kardeşiydi bu. Yıllardır görüşmeseler de bir kilometre öteden tanıyabilirdi onu. Varlığıyla sanki havayı zehirliyordu. Daha sonra acaba onu vurabilir miydim diye merak edecekti Lisbeth. Camilla orada fazla dikilmişti. Aslında ortaya çıkması bile büyük gafletti. Ama belli ki kardeşinin katledildiğini görme arzusuna yenilmişti. Parmağı tetiğe gittiğinde o eski, o soylu öfkeyle dolmuştu Lisbeth. Ama yine de yarım saniye tereddüt etmişti. Fırsatı kaçırmayan Camilla kendisini bir kayanın arkasına atarken taraçada beliren zayıf bir tip Lisbeth'in üzerine ateş etmeye başlamıştı. Hızla oyuğun önündeki sahanlığı atlayan Lisbeth, August'u alıp neredeyse yuvarlanarak arabanın olduğu yere inmişti. Boks kulübünden eve dönerken bunları düşünüyor, bütün bedeni sanki yeni bir savaşın eşiğindeymiş gibi geriliyordu. Belki şimdi eve değil, çekip yurt dışına gitmeliydi. Ama onu masaya, bilgisayarın başına çağıran bir şey vardı. Duştayken gözlerinin önüne gelen, Ingaro'da yaşadıklarını düşünürken bile gittikçe daha çok zihnini meşgul etmeye başlayan bir şey. August'un babasının katilinin resmini çizdiği kağıdın bir kenarındaydı. Bir denklemdi, bir eliptik eğri. İlk aklına getirdiğinde yüzü ışıyan Lisbeth, biraz daha derin düşündüğünde adımlarını hızlandırdı. Camilla'yı unuttu. Denklemden başka her şeyi sildi kafasından. Ne eşittir 3.034.267? E, 2 nokta üst üste, Y2 eşittir X3 eksi X eksi 20, noktalı virgül, P eşittir parantez içinde 3,2, kapa parantez. Matematiksel açıdan ne sıra dışı ne de eşsiz bir şeydi. İşin fantastik tarafı August'un Lisbeth'in tesadüfen seçtiği bir rakam üzerinden gitmesiydi. Üzerinde düşünmüş ve Lisbeth'in Ingaro'daki evde komodinin üzerine yazdığından çok daha iyi bir eliptik eğri yazmıştı. Lisbeth o zaman ne bir cevap alabilmiş ne de August'un yüzünde en küçük bir ilgi görmüştü. Uykuya dalmadan önce tıpkı okuduğu makalede anlatılan o asal sayı ikizleri gibi. August'un da matematiksel soyutlamaları anlamadığını, asal sayıları çarpanlarına ayıran bir çeşit hesap makinesi olduğunu düşünmüştü. Yanılmıştı işte. August o gece resim yaparken denklemi anlamakla kalmamış, aynı zamanda Lisbeth'i aşmış, matematiğine incelik katmıştı. Heyecanlanan Lisbeth dairenin kapısını aceleyle açıp botlarını ve deri ceketini çıkarmadan çalışma odasına daldı. NSA'nın kriptolu dosyasını ve eliptik eğrili kendi programını açtı. Arkasından Hannah Balder'i aradı. Hannah ilaçlarını almadığından pek uyuyamamıştı. Yine de canlı hissediyordu kendini. Herhalde bulundukları yerdendi. Daha önce yaşadığı kapalı hayatta zıtlık oluşturan yüksek dağlar sinirlerini gevşetmiş, sakinleştirmişti. Hatta bedenini ele geçiren korku yok olmaya başlamıştı. Kim bilir, belki böyle arzu ettiğindendi. Böylesi şık bir çevrede bir parça kayıp da hissediyordu kendini. Bu tür lüks yerlerin salonlarına korkunç bir güvenle girerdi bir zamanlar. Bakın bana, ben geliyorum. Ama şimdi tıpkı titrek bir gölge gibi geziyordu. Zengin kahvaltı sofrasına rağmen bir şey yiyemiyordu. August yanı başında oturmuş sayı dizileri yazıyordu. O da bir şey yememişti ama hiç değilse bir sürü taze portakal suyu içmişti. Kriptolu telefonu çaldı. Önce korktu ama onları buraya gönderen kadından başkası olamazdı. Telefon numarasını bir tek o biliyordu. Sağ salim vardıklarından emin olmak istiyordu herhalde. Bu nedenle ne kadar harika bir yer olduğunu anlatmaya hazırlandı. Ama daha başlar başlamaz haşin bir şekilde kesildi sözü. Neredesiniz?
Kahvaltıda.
O zaman kahvaltıyı bırakıp hemen odaya çıkın. August'la ben çalışacağız.
Çalışacak mısınız?
Bakmasını istediğim bir takım denklemler göndereceğim, anladın mı?
Anlamadım.
Sen August'a göster yeter, sonra beni arayıp neler yazdığını söyle.
Tamam, dedi Hannah şaşkınlıkla.
İki kruvasan, bir tarçınlı börek kapıp August'la birlikte asansörlere gitti. İşin aslı, August yalnızca işin başında yardımcı oldu. Bu da yetti Lisbeth'e. Bu yardımlar sayesinde yaptığı yanlışları açıkça görüp programını geliştirdi. Büyük bir dikkatle saatlerce çalıştı. Hava karardı, tekrar kar başladı. Sonra birden, hayatı boyunca unutmayacağı anlardan biri de bu olacaktı. Önündeki dosyada çok tuhaf bir şey oldu. Parçalanıp biçim değiştirdi. Sanki Lisbeth'in içinden bir elektrik akımı geçti. Yumruğunu sıkıp havaya kaldırdı. Özel anahtarları bulmuş, şifreleri kırmıştı. İlk başta öylesine bir coşkuya kapıldı ki yazılanları okuyamadı. Sonra okumaya başladı ve her satırda şaşkınlığı daha da arttı. Her şey o kadar imkansız görünüyordu ki tahminlerinin çok ötesinde şeylerdi bunlar. Tam bir cephanelikti. Herhalde RSA algoritmalarına aşırı güvendiklerinden her şeyi bu kadar açık yazmışlardı. Ama işte bütün kirli çamaşırlarını ortaya dökmüştü Lisbeth. Kolay yorumlanacak bir metin değildi. İç jargon, tuhaf kısaltmalar ve kriptolu imalarla doluydu. Ama Lisbeth konuyu bildiğinden anlayabiliyordu. Yaklaşık 3/5'ünü okumuşken kapı çaldı. Önce aldırmadı. Herhalde posta deliğinden geçmeyecek kadar kalın bir posta vardı. Ya da başka önemsiz bir şey. Sonra Camilla'nın SMS'i geldi aklına. Bilgisayarından merdiven sahanlığını gösteren güvenlik kamerasına baktı, donup kaldı. Gelen Camilla değildi. Bütün bu işlerin arasında neredeyse aklından çıkardığı diğer kabusu, Ed Lanet Ned'di. Bir şekilde izini bulmuştu. İnternetteki fotoğraflarına hiç benzemese de onu tanımıştı Lisbeth. Aksi ve kararlı bir yüz ifadesi vardı. Lisbeth'in beyni tam kapasite çalışmaya başladı. Ne yapacaktı? NSA dosyasını kendi PGP hatlarından Mikael'e göndermekten daha iyi bir şey gelmedi aklına. Sonra bilgisayarını kapattı, ayağını sürüyerek kapıyı açmaya gitti. Bublanski'ye ne olduğunu bir türlü anlayamıyordu Sonya Modik. Son haftalarda yüzüne yerleşen o acı ifade uçup gitmişti. Durmadan gülümsüyor, neşeyle mırıldanıyordu. Aslında neşelenmesi için neden vardı? Katil yakalanmış, August Balder iki cinayet girişiminden sağ salim kurtulmuştu. Olayın nedenlerinin bir kısmını ve solifon şiddetiyle bağlarını çıkarabilmişlerdi. Ancak cevaplanmamış bir sürü soru daha vardı. Tanıdığı Bublanski zafer sarhoşluğuna yakalanacak biri değildi. Aksine çok başarılı oldukları zamanlarda bile kuşkuyu elden bırakmazdı. İşte bunun için şimdiki neşesini anlayamıyordu Modik. Gülücükler saçarak geziyordu koridorlarda. Hatta şimdi odasında oturmuş, San Francisco polisinin Zygmunt Eckerwald ile yaptığı hiçbir şey ifade etmeyen sorgu tutanağını okurken bile gülümsüyordu.
''Sonya, sevgili meslektaşım, sen mi geldin?''
Sonya bu coşkulu karşılama hakkında yorum yapmadan doğrudan konuya girdi. ''Jan Holzer öldü.''
''Ah, böylece Spiders hakkındaki bilgi edinme umudumuz da yok oldu.'' Çözülmek üzere olduğunu düşünüyordun değil mi?
En azından imkansız görünmüyordu.
Bu kanının nedeni ne?
Kızı geldiğinde dağıldı.
Bak bunu bilmiyordum. Ne oldu?
Kızının adı Olga dedi Sonya. Babasının yaralandığını duyduğunda Helsinki'den gelmiş, babasının bir çocuğu öldürmeye çalıştığını anlayınca aklı başından gitti.
Nasıl yani?
Pat diye odasına daldı. Rusça bir şeyler bağırıp çağırdı.
Neler dediğini anlayabildin mi?
Yalnız başına ölmeyi hak ettiğini, ondan nefret ettiğini falan söyledi.
İşte gerçek anı.
Evet, bana da soruşturmanın başarısı için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi.
Peki Holzer, o ne yaptı?
İşte demek istediğim o. Bir an artık elimizde diye düşündüm. Mahvolmuştu, gözleri yaşlarla doldu. Ahlaki değerlerimizin ölümle yüz yüze geldiğimizde belli olacağını söyleyen Katolik inancına pek itimat etmem ama dokunaklı bir durumdu. Bu kadar kötülüğü yapan o sert adam iyice çökmüştü.
Bizim hahama göre diye başladı Bublanski.
Aman Jan, şimdi haham dinlemenin sırası değil, bırak sözümü bitireyim. Holzer ben ne kadar kötü bir adamdım demeye başladığında iyi bir Hristiyan gibi davranmasını, suçlarını ve kimlerin adına çalıştığını itiraf etmesini söyledim. O an yemin ederim o an çok yakındı. Biraz tereddüt etti, bakışları sağa sola kaydı ama itiraf yerine Stalin hakkında konuşmaya başladı.
Stalin?
Stalin'in yalnızca suçluları cezalandırmakla kalmayıp çocuklarını, çocuklarının çocuklarını ve bütün akrabalarını cezalandırdığını söyledi. Sanırım kendi patronunun da böyle biri olduğunu anlatmak istedi.
Yani kızı için endişeleniyordu öyle mi?
Evet, kızı ondan nefret ediyor ama o hala kızı için endişeleniyordu. Kızını tanık koruma kapsamına alacağımızı söyleyerek onu ikna etmeye çalıştım. Holzer dış dünya ile ilişkisini gittikçe daha çok kesti, bilinci kapandı, bir saat sonra da öldü.
Hepsi bu mu?
Evet,
şüpheli bir süper zeka yok oldu ve Andrei Zander'in izine hala rastlamadık.
Biliyorum, biliyorum.
Bu konuda bilgi verecek durumda olanlar da duvar gibi susuyorlar.
Farkındayım. Hiçbir şey havadan gelmiyor işte.
Öyle ya da aslında küçük bir şey geldi sayılır dedi Sonya. Hani August Balder'in trafik lambasının yanında çizdiği adamın resmi var ya. Amanda Flood tanıdı onu.
Öyle mi? Kimmiş?
Roger Winter. Franz Balder'la August hakkında bir şey bilip bilmediğini öğrenmek için sorguya aldı Amanda. Fazla bir şey beklemiyordu. Ama Roger niyeyse çok sarsılmıştı. Amanda'nın baskı yapmasına gerek kalmadan bütün suçlarını sayıp dökmeye başladı.
Bak sen.
40. Aylımın sonu. Sayfa 494.